Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
The Law of Attraction, Esther ve Jerry Hicks tarafından sunulan Abraham öğretilerinin temel metinlerinden biri olan Spiritüel Kişisel Gelişim kitabıdır. Kitabın çıkış noktası, benzer titreşimlerin birbirini çektiği düşüncesidir. Yazarlara göre insanın sürekli düşündüğü, inandığı ve duygusal olarak üzerinde durduğu şeyler, yaşadığı deneyimlerin yönünü etkiler. Esther, bu yaklaşımı yalnızca hedef belirleme yöntemi olarak değil, insanın gündelik olaylara verdiği tepkiyi açıklayan evrensel bir ilke olarak ele alır.
İstenen ve istenmeyen deneyimlerin, dikkatin ve alışılmış düşünce kalıplarının sonucu olduğu savunulur. Kitapta arzu etmek, inanmak, izin vermek ve olumlu duygusal uyum kurmak gibi kavramlar öne çıkar. Görselleştirme, olumlama ve şükran gibi uygulamalar da bu çerçevede sunulur. Bilimsel bir psikoloji ya da ekonomi incelemesi değil, metafizik varsayımlara dayanan bir rehberdir. Bu nedenle okur.
Kitabı doğrulanmış nedensellik iddiası olarak değil, düşünce ve duygu alışkanlıklarını gözden geçirmeye çağıran manevi bir bakış olarak değerlendirmelidir.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, benzer olanın çekilmesi ilkesi, kitabın ana açıklama modeli. Kitabın merkezindeki çekim yasası, kişinin yaşamındaki deneyimlerin düşünce ve duygularıyla uyumlu biçimde kendisine geldiği varsayımına dayanır.
Hicks'lerin sık kullandığı anlatımla, benzer olan kendine benzer olanı çeker. Bu görüşte önemli olan, kişinin yalnızca ara sıra aklından geçen fikirler değil, tekrar ettiği ve duygusal enerji yüklediği düşüncelerdir.
Örneğin, maddi yetersizliğe sürekli odaklanan birinin, bolluk isteğini dile getirse bile yetersizlik duygusunu sürdürdüğü ileri sürülür.
Kitap, böyle bir durumda kişinin dikkatinin istediği sonuçtan çok mevcut eksikliğe bağlandığını söyler.
Bu çerçeve, dış koşulları ve başkalarının davranışlarını tek başına açıklamaya çalışır. Bu yönüyle güçlü ve tartışmalı bir iddia taşır.
Oker açısından daha temkinli ve uygulanabilir yorum, düşüncelerin doğrudan olay yaratmasından ziyade dikkat, beklenti ve davranış üzerinde etkili olduğudur.
İnsan neye odaklanırsa, fırsatları, riskleri ve kendi seçeneklerini o mercekten görmeye daha yatkın olabilir.
Kitabın özgün dili ise bu psikolojik açıklamayı aşar, zihinsel ve duygusal uyumun evrensel bir çekim mekanizması olduğunu savunur.
Dolayısıyla eser, olumsuzlukla mücadele etmekten önce dikkatin yönünü bilinçli biçimde değiştirmeyi önerir.
İkinci olarak, istemek, inanmak ve izin vermek.
Arzunun gerçekleşme sürecini tanımlar, eser, arzu edilen bir sonuca yaklaşmayı doğrusal bir planlama süreci gibi değil, içsel uyum süreci gibi anlatır.
İlk adım, ne istendiğinin açıkça fark edilmesidir.
Yazarlara göre hayatın içindeki istenmeyen deneyimler de işlevseldir. Çünkü kişiye neyi tercih ettiğini gösterir.
İkinci adım, arzunun gerçekleşebileceğine dair inanç geliştirmektir. Buradaki inanç, sadece sözle iyimserlik ifade etmek değildir.
Kişinin kendi talebiyle çelişen yerleşik beklentilerini görmesi beklenir.
Üçüncü ve belirleyici aşama ise izin vermektir.
Kitap, kaygı, kuşku, kıyaslama ve sürekli sonuç kontrolünün istenen şeyle uyumu bozduğunu savunur.
Bu yüzden kişi, hedefe odaklanırken onun yokluğunu tekrar tekrar vurgulamamalıdır.
Kaynaklarda bazen eylem de dört aşamalı bir modelin parçası olarak anılır.
Ancak Abraham öğretisinde eylemin değeri zorlayıcı çabadan çok ilhamla gelen hareket olarak ele alınır.
Bu ayrım kitabın karakterini belirler.
Geleneksel hedef kitapları disiplin, takvim ve ölçüm üzerinde dururken bu eser eylemden önce duygusal yönelimi düzenlemeye çalışır.
Pratik düzeyde bu yaklaşım hedefi netleştirme ve gereksiz felaket senaryolarını azaltma açısından yararlı görülebilir.
Buna karşılık somut engellerin çözümü için plan, beceri ve düzenli çaba gerektiği gerçeğini ihmal etmemek gerekir.
Üçüncü olarak, duygular.
Düşüncenin yönünü gösteren bir iç rehber olarak sunulur. The Law of Attraction içinde duygular, geçici ruh halleri olmanın ötesinde, kişinin arzusuyla ne kadar uyum içinde olduğunu gösteren işaretler olarak değerlendirilir.
Sevinç, rahatlama, heves ve takdir gibi duygular, düşüncenin istenen yöne aktığına işaret eder.
Korku, öfke, suçluluk ya da çaresizlik ise direnç olarak adlandırılan iç çelişkinin belirtileri sayılır.
Kitabın önerisi, olumsuz duygular ortaya çıktığında onları bastırmak veya kendini zorla neşelendirmek değildir.
Önce mevcut duygunun fark edilmesi, ardından daha az rahatsız edici bir düşünceye yönelinmesi amaçlanır. Bu yaklaşımın mantığı, çok ağır bir duygusal durumdayken aşırı olumlu bir düşünceyi benimsemenin inandırıcı olmayabileceğidir. Bu nedenle kitap aşamalı bir duygusal iyileşme dili kullanır. Okur, kendi kendine konuşurken daha dengeli bir cümle bulmaya teşvik edilir.
Bununla birlikte duyguları yalnızca kişisel çekim gücünün ölçüsü saymak, zorlayıcı deneyimler yaşayan kişiler için riskli olabilir. Yas, travma, yoksulluk veya ayrımcılık gibi durumlar yalnızca yanlış düşünmenin sonucu diye açıklanamaz. Kitabın daha sorumlu bir okuması, duyguları suçluluk nedeni değil, ihtiyaçları ve düşünce kalıplarını fark etmeye yarayan veriler olarak görmeyi gerektirir. Bu yorum, eserin öz gözlem çağrısını korurken, kişiyi her olumsuz olaydan sorumlu tutma yükünü azaltır. Dördüncü olarak, görselleştirme, olumlama ve şükran.
Dikkati istenen deneyime taşımayı amaçlar, kitap, çekim yasasını soyut bir inanç olarak bırakmak yerine,
düşünce odağını değiştirmek için çeşitli zihinsel uygulamalara yer verir. Görselleştirme, kişinin arzuladığı durumu ayrıntılı biçimde hayal etmesi ve o durum gerçekleşmiş gibi olumlu duygularla ilişki kurmasıdır. Amaç, hedefin yokluğunu düşünmek yerine hedefin anlamını zihinde canlı tutmaktır. Olumlamalar da benzer işlev görür. Ancak Abraham yaklaşımında bir cümlenin sürekli tekrarlanması tek başına yeterli sayılmaz. Söylenen ifadenin kişide direnç ya da inançsızlık yaratmaması önemlidir. Bu nedenle çok iddialı bir olumlama yerine, kişiye daha kabul edilebilir gelen bir düşünceyle başlamak daha tutarlı kabul edilir. Şükran pratiği ise mevcut hayatta işe yarayan, değer verilen veya keyif uyandıran unsurlara dikkat vermeyi sağlar. Bu uygulamalar modern psikolojideki dikkat yöneltme, yeniden çerçeveleme ve olumlu deneyimleri fark etme becerileriyle kısmen kesişebilir. Fakat kitap bunları metafizik bir çekim sürecinin araçları olarak sunar. Uygulamada görselleştirme, tek başına sonuç garantisi değildir.
Bir iş kurmak, sağlıkla ilgili karar vermek ya da ilişkiyi onarmak için bilgi toplamak, profesyonel destek almak ve somut adımlar atmak gerekir.
Yine de bu teknikler hedefin neden önemli olduğunu hatırlamak ve günlük kaygının yönettiği dağınık dikkati toparlamak için kullanılabilir. Son olarak, kitabın güçlü çekiciliği, sınırlılığı ve sorumluluk tartışması birlikte değerlendirilmelidir. The Law of Attraction. Anlaşılır ve kapsayıcı bir açıklama sunduğu için kişisel gelişim alanında geniş bir etki yaratmıştır. Okura, yaşadığı deneyimler karşısında tamamen edilgen olmadığı duygusunu verir. İstekleri netleştirmek,
alışkanlık haline gelmiş olumsuz beklentileri sorgulamak ve daha yapıcı bir duygusal tutum geliştirmek, birçok kişi için anlamlı bir başlangıç olabilir.
Eserin dili, gündelik hayatı dağınık tesadüfler bütünü yerine yorumlanabilir bir düzen olarak görmeye yardımcı olur.
Buna karşılık kitabın temel iddiası bilimsel olarak kanıtlanmış bir yasa değildir. Düşüncelerin tek başına hastalık, gelir düzeyi, afet, toplumsal eşitsizlik veya başkalarının seçimi gibi karmaşık sonuçları doğurduğunu söylemek hem kanıtsız hem de etik açıdan sorumludur.
Böyle bir yorum, zor koşullardaki kişilerin kendi acılarından sorumlu tutulmasına yol açabilir.
Kitapta istenmeyen deneyimlerin de kişinin odağıyla ilişkilendirilmesi bu riski özellikle artırır.
Bu nedenle eseri okurken kişisel sorumluluk ile haksız öz suçlamayı ayırmak gerekir. Kişi kendi dikkatini, tutumunu ve eylemlerini etkileyebilir. Fakat bütün koşulları kontrol edemez.
Kitaptan alınabilecek dengeli ders, olumlu düşünmenin her şeyi çözeceği değil, düşünce biçiminin kararları ve davranışları etkileyebileceğidir.
Bu sınır korunduğunda eser, manevi bir düşünme pratiği olarak daha gerçekçi bir değer kazanır.
Sonuç olarak, The Law of Attraction,
özellikle Abraham Hicks öğretisine aşina olmak isteyen, düşünce alışkanlıklarıyla duygusal deneyimleri arasındaki ilişkiyi manevi bir çerçevede incelemeyi tercih eden okurlara hitap eder.
Geleneksel kişisel gelişim kitaplarındaki hedef listeleri, verimlilik sistemleri ve davranış taktiklerinden çok içsel yönelim üzerine yoğunlaşır.
Bu nedenle somut bir kariyer planı, yatırım rehberi, terapi yöntemi ya da bilimsel psikoloji kaynağı arayanlar için tek başına yeterli değildir. Buna rağmen,
kişi isteklerini daha açık tanımlamak, sürekli eksiklik düşüncesinin kararlarını nasıl etkilediğini fark etmek ve şükran ya da görselleştirme gibi pratikleri denemek istiyorsa, kitap kullanışlı bir düşünme çerçevesi sağlayabilir.
Eseri benzerlerinden ayıran nokta,
çekim yasasını kısa bir slogan olarak değil, Abraham öğretilerinin kapsamlı bir dünya görüşü içinde sunmasıdır. Duyguları rehber, inançları tekrar edilen düşünceler, direnci ise arzuyla çelişen odak olarak birbirine bağlar. Bu bütünlük, kitabın takipçileri için güçlü bir anlam sistemi oluşturur. Ancak en sağlıklı okuma, metafizik iddiaları kesin gerçek kabul etmek yerine onları kişisel gözlem için bir yorum modeli olarak ele almaktır. Okur, olumlu bakışı somut eylem, gerçekçi değerlendirme ve gerektiğinde uzman desteğiyle birleştirdiğinde kitaptaki fikirlerden daha dengeli biçimde yararlanabilir. Destek olmak isterseniz Esther Hicks kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.